Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da yeniden birlikteyiz. Sesli Dergi programında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Murat Okçu ile gerçekleştirilen Çocuklarımızın Gerçek Sahibi Sosyal Medya başlıklı mülakatı paylaşacağız. Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Okçu, dijital dönüşümün siyasi yansımaları, yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin siyaset ve yönetimde kullanımı üzerine çalışıyor. Okçu'yla son dönemde hayatımızdaki yeri artan sosyal medyanın etkileri üzerine konuştuk. Günümüzde sosyal medyanın etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bir şeyin etkisi hakkında fikir yürütmenin en iyi yollarından bir tanesi o şeyin büyüklüğünü öğrenmektir. Örneğin bir yerde deprem olduğunu duyduğumuzda hemen büyüklüğünü sorarız. Sosyal medyanın etkisini anlamak için de ulaştığı büyüklüğü anlamak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 2024 yılı başında sosyal medya kullanıcı sayısı tüm dünyada 5 milyarı geçmiş durumda. 8 milyarlık dünya nüfusunun %62'den fazlası sosyal medya kullanıcısı. Daha 10 yıl önce bu rakam 2 milyarı geçmiyordu. Yine istatistiklere göre tüm dünyada insanlar her gün ortalama 2 saat 20 dakikalarını sosyal medyada geçiriyorlar. Tüm insanların geçirdiği bu süreyi topladığımızda bir yıl içerisinde sosyal medyada 500 milyon yıl harcandığı ortaya çıkıyor. Tabii bu arada sosyal medyada dahil olmak üzere internette ortalama 6,5 saat geçirildiğini de unutmamak gerek. İnternette müzik dinlemek için insanlar günde ortalama 1 saat 25 dakika, oyun konsollarında da yaklaşık 1 saat harcıyorlar. Rakamlar gerçekten çarpıcı. Peki Türkiye'de durum nedir? Elimizdeki rakamlara göre Türkiye'de insanların sosyal medyada geçirdiği süre dünya ortalamasından 16 dakika daha fazla. 2024 başı itibarıyla Türkiye'de sosyal medya kullanıcısı 57,5 milyonu geçmiş durumda. Nüfusumuzun %67'si. Fark ettiyseniz bu da dünya ortalamasının üzerinde. Yukarıdakine benzer bir hesaplamayla sosyal medyada her gün ortalama 2 saat 36 dakika geçiren Türk insanının 2024'te 6 milyon yıldan daha fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söylemek mümkün. Ülkemizde kadınların %47'sinin, erkeklerin de %53'ünün en az bir sosyal medya hesabı var. Video ve fotoğrafların paylaşıldığı YouTube ve Instagram'ın her ikisinin de 57 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Türkiye'de Instagram kullanım süresi dünya ortalamasının 2 katı. Ahlaken kötü bir şöhrete sahip TikTok'ta 38 milyona yakın 18 yaş üstü kullanıcı var. 18 yaşın altında olanların net rakamını bilmiyoruz. Daha çok siyasi tartışmaların yapıldığı eski adıyla Twitter, yeni adıyla X ülkemizde 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Daha fazla rakam vererek okuyucuları sıkmak istemem. Neyle karşı karşıya olduğumuz sanırım anlaşılmıştır. Evet, paylaştığınız rakamlar durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu manzaraya dayanarak sosyal medyanın etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sosyal medya insanların duygu ve düşünce dünyasını nasıl etkiliyor? Belki soruya soruyla karşılık vermek gibi olacak ama ülke nüfusunun %67'sinin her gün ortalama 2 saat 36 dakikasını geçirdiği bir şeyin duygu ve düşünce dünyasını etkilememesi mümkün mü? İnsanımızın toplamda 6 milyon yılını ayırdığı bir şeyin onlar üzerinde etki bırakmaması düşünülebilir mi? Bilmiyorum, internet dışında her gün 6,5 saatimizi acaba niçin harcıyoruz? İnsanların her gün yaklaşık 4 saat 45 dakikalarını İnternette müzik, oyun ve sosyal medyaya harcadıkları bir dünyada siz de hak verirsiniz ki pek çok şey eskisinden çok farklı olacaktır. Elbette sosyal medyanın her şeyi kötüdür demek mümkün değil. Türkiye'de internet kullanımının nedenleri sıralandığında ilk iki sırada bilgi bulmak ve haberdar olmak geliyor. Bir mobilyanın nasıl kurulacağı ya da nöbetçi eczaneyi öğrenmek için de internete başvuruluyor. Sosyal medya afet dönemlerinde göçük altında kalanlara ulaşmak için kullanılabiliyor. Fakat insanlık tarihinde ateşi ve tekerlek dahil olmak üzere henüz kötüye kullanılmayan hiçbir teknoloji olmadı. Aynı şey sosyal medya için de geçerli. Sosyal medyanın sağladığı yararlar ve cazibesi başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkese tuzaklar için kapı aralıyor. Özellikle kırılgan gruplar olarak adlandırılan çocuklar ve gençler, sosyal medyanın en fazla olumsuz etkilediği gruplar. En başta güvenlik ve mahremiyet sorunları geliyor. Sosyal medya gizlilik ihlallerinin en çok yaşandığı alanlardan bir tanesi. Kimlerle tanışıldığı, hangi bilgilerin alındığı takip edilmesi zor, başlı başına bir sorun. Unutmayalım ki internet ve sosyal medya siber zorbalık mekanları aynı zamanda. Bağımlılık en çok bilinen olumsuz özelliklerden başka biri. Sosyal medyada fazla zaman geçirmek çocukların ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle gençler arasında depresyon riski artabiliyor. Cep telefonları malumunuz inorganik metallerden yapılıyor. Toprakla, ağaçla, insanla yani organik olanla temas azalıyor. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları farkında olmasalar da sürekli bir kıyaslama içindeler. Ekrana yansıyan insanları, hayatları kendilerinkiyle karşılaştırıyorlar. Bu çocuklar ve gençlerde özgüven sorunlarına veya mutsuzluğa yol açabiliyor. Sosyal medya cazibesiyle baktıkça bakasınız gelen bir mecra. Orada uzun vakit geçirmek dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliği oluşturabiliyor. Sosyal medyanın bilgi çöplüğü olduğu gerçeğini bir kenara koysanız bile sürekli bilgi bombardımanına maruz kalmak da ilk bakışta göründüğü kadar olumlu bir şey değil. Sosyal medyada önümüze düşen içeriği sürekli ve hızlıca tüketmek insanın derinlemesine düşünme ve kendini dinleme yeteneğini köreltiyor. Aile içi iletişimin, akranlar ve arkadaşlar arası doğrudan iletişimin giderek zayıfladığını söylemeye bile gerek yok. Şunu kabul etmeliyiz ki çocuklarımızın sahibi artık ne onların ebeveynleri ne öğretmenleri hatta ne de okul arkadaşları. Çocuklarımızın gerçek sahibi artık sosyal medya. Hani hep söylenir ya çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimizdir diye. Bu çerçeveden baktığımızda geleceğimiz sosyal medyanın elinde. Ülkemizin geleceğini şu anda anne babalar ya da öğretmenler değil, sosyal medya şekillendiriyor. Bilmiyorum olayın ciddiyetini anlatmak için daha başka ne söylenebilir? Sayın hocam, sosyal medya denildiğinde mutlaka yapay zeka da gündeme geliyor. Yapay zeka ile sosyal medya arasında nasıl bir ilişki var? Sosyal medyayı sosyal medya yapan iki şeydir. Birincisi internet, ikincisi yapay zeka. Aslında küçük bir bilgisayar olan akıllı telefonlarla internete bağlanıyor ve kullanıcı olarak sosyal medya mecralarına dahil oluyoruz. Fakat Facebook, Twitter ya da YouTube fark etmiyor. Kullandığımız sosyal medya platformlarıyla bizim aramızda yapay zeka yer alıyor. Her sosyal medya platformu yapay zeka algoritmalarıyla çalışır. Bu algoritmalar tüm işleyişi belirledikleri gibi kullanıcılara yeni arkadaş önerileri getirirler ve onların içerik akışını yönlendirirler. Tam da bu yüzden 18 yaşındaki torunun, 25 yaşındaki ablanın ya da 63 yaşındaki dedenin sosyal medyada muhatap olduğu içerikler asla aynı olmaz. Bunu sağlayan sosyal medya ile aramızda yer alan yapay zekadır. Sosyal medyaya girildiğinde makine zekasıyla insan arasında karşılıklı bir etkileşim başlar. Biz sosyal medyada akışında yer alan içeriği kullanırız, yani bazı tercihlerde bulunuruz. Bazı video ve fotoğrafları tıklar, diğerlerini geçeriz. Bazı sayfalarda yorum yaparken bazılarında yapmayız. Biz bunları yaparken yapay zekada bizim neyi ve kimi sevdiğimizi, nasıl düşündüğümüzü öğrenir. Her girişimiz, her tıklamamız, her beynimiz ona daha çok bilgi verir. Bu yüzden bir sonraki girişimizde sosyal medya bu kez çok daha bize özel ve bizim ilgimizi çok daha fazla çekecek önerilerle karşımıza gelir. Bizi neredeyse bizden iyi tanıdığı için önerileriyle bizim tercihlerimizi etkiler. Fakat önemli olan nokta şurası. Yapay zeka ile işleyen sosyal medya yalnızca sosyal medyadaki tıklama tercihlerimizi değil, Profesör Doktor Sinan Aral'ın ifadesiyle gerçek hayattaki tercihlerimizi, ekonomimizi ve sağlığımızı da etkiler. Sosyal medya ilk bakışta dünyanın birbirine bağlandığı bir iletişim sistemi olarak gözükebilir. Evet, bu doğrudur ama bunun ötesinde sosyal medya yine Sinan Aral'ın ifadesiyle esasen insanların davranışlarını değiştirebilen küresel bir ikna makinesidir. Tüm sistem bunun üzerine kuruludur. Sosyal medya yapay zeka vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerini toplar ve bunları reklamcılara, siyasi partilere, şirketlere ve hatta devletlere satar. Onlar da bu bilgileri alıp değerlendirirler ve kime oy verdiğimizden neyi satın alacağımıza kadar davranışlarımızı değiştirmek üzere tekrar bu ikna makinesinde reklam veya içerik olarak kullanırlar. Sosyal medya parasını buradan kazanır. O yüzden de bedavadır. Bakın, sosyal medyaya yön veren teknoloji şirketlerinin çalışan ve yöneticilerinin pek çoğunun yolu Stanford Üniversitesi İkna Teknolojileri Laboratuvarı'ndan geçmiştir. Burada sosyal medyanın kullanacağı yapay zekayı geliştirenler insanları ikna etmeyi öğrenirler. Bunun için insanın kendisinin dahi farkında olmadığı zihin alanlarını araştırırlar. Amaçları bir zihnin ne zaman savunmasız olduğunu ortaya çıkarmaktır. Böylelikle insanları en çok nasıl ikna edebilecekleri üzerinde çalışırlar. Yapay zeka algoritmaları asla bizim düşündüğümüz gibi objektif şeyler değildir ve temel hedefleri sizi ikna etmek ve davranışlarınızı değiştirmektir. Az önce ne demiştim? Çocuklarımızın gerçek sahibi artık sosyal medya. Peki, eğitimin en temel amacı insan davranışlarını değiştirmek değil midir? Demek ki çocuklarımızın yeni eğitmenleri de artık sosyal medyadır diyebiliriz. Size günümüzde dünyanın en etkili Yahudisi kimdir diye sorsam, büyük ihtimalle cevap olarak İsrail Başbakanı Netanyahu dersiniz. Ama Jerusalem Post gazetesinin geçenlerde yayınladığı en etkili 50 Yahudi listesinde İlk sırada bir yapay zeka şirketi olan OpenAI'nin yönetim kurulu başkanı Sam Altman geliyor. Facebook'un sahibi Zuckerberg de WhatsApp'ın ortağı 13. sırada yer alıyorlar. Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a 2. ve 3. sırada yer verilmiş. Netanyahu ölüp gidecek ama insanlara yön veren yapay zeka ileride de var olmaya devam edecek çünkü. Sayın hocam, ben de tam o noktaya gelecektim. İsrail soykırımında yapay zeka kullanıldığına dair yazı ve paylaşımlarınız var. Altın olup okuyucularımız için bu konudan biraz bahseder misiniz? Bu konu benim için cidden büyük bir üzüntü kaynağıdır. İsrail ordusu katliam yapmak için 3 adet yapay zeka otomasyonu geliştirmiş. Levanta adını verdikleri ilk yapay zekayı WhatsApp gibi sosyal medya mecralarından topladıkları verilerden hareketle bir Gazze'li militan listesi oluşturmak için kullanmışlar. Levanta'nın hazırladığı bu listedeki isimler doğru mu değil mi diye kontrol bile edilmemiş. 37 bin Filistinli hava saldırılarında yok edilmek üzere bu yapay zeka tarafından işaretlenmiş. Gospel adını verdikleri ikinci yapay zeka ile listeye girenlerin hangi bina ve yapılarda oturdukları tespit edilmiş. Üçüncü olarak Babam Nerede ismini verdikleri yapay zeka ile işaretlenen kişiler, işaretlenen binalara girdiklerinde İsrail ordusuna bombalama başlaması için otomatik sinyaller yollanmış. Gazze'de 2 milyon 300 bin insanın sosyal medya verisi ve yapay zeka kullanılarak bir soykırım gerçekleştirildi. Hatırlayın, 2012'de Arakanlı Müslümanların katledildiği olaylarda Facebook şiddet ve nefreti kışkırtmıştı. Filistinlilere yapılan soykırım ortadayken ülkemizde ve dünyada bu zulmü farklı algılayanlar da oluyor. İsrail'e karşı yapılan protestolar farklı ideolojik sahiplerle eleştiriliyor, hatta tahkir ediliyor. Aynı hakikat insanlar tarafından neden bu kadar farklı algılanıyor ve bunda sosyal medyanın rolü nedir? Bahsettiğiniz mesele sadece Filistin-İsrail meselesinde değil, futboldan siyasete her alanda karşımıza çıkıyor. Elbette insanların doğup büyüdükleri, eğitim aldıkları ve sosyalleştikleri camialar fikirlerini ve dünyaya bakışlarını belirler. Farklı camiaların insanların farklı tepkiler vermesi bir noktaya kadar doğal karşılanması gereken bir şey. Malumunuz farklı canlıların kendilerine ait farklı duyuları var. Balık, böcek ya da maymunun dünyayı aynı şekilde algılaması mümkün mü? Köpeklerle koku almada bir değiliz. Onlar da sadece iki rengi görebiliyorlar. Bu yüzden bir gün köpeklerle konuşabilsek dahi onlarla renkler ve kokular açısından aynı hakikati paylaşamayacağız. İnsanların durumu da biraz buna benziyor. Aynı fiziksel mekanda yan yana dursak bile gördüğümüz dünyayı kendi duygu balonu diye adlandırabileceğimiz bir balon içerisinden değerlendiriyoruz. Bazıları bu balonu Anbelt olarak adlandırıyor. Bu kavramı biraz daha açar mısınız? Anbelt, Almanca çevre anlamına geliyor. Türkçe'ye algısal dünya diye uyarlamak mümkün. Filistinliler ve İsrailliler aynı duygusal alıcılara sahipler ama bu alıcıları besleyen bilgiler farklı. O yüzden de Anbeltleri algısal dünyaları farklı farklı şekilleniyor. Söylediğimiz şeyin karşı tarafın hakikatini körü körüne reddetmekle alakası yok. Böyle bir yetenek, kapasite yok. Bir köpeğin koku alma kabiliyetine sahip değilsek dünyayı nasıl onun gibi algılayabiliriz ki? Fakat burada sohbetimizi ilgilendiren asıl şey bu algı dünyasının nasıl şekillendiği. Sosyal medyalar kullanıcılarının bilgi ve tecrübelerini şekillendiren yeni dijital gözlükler. O gözlüğü bir kere takınca ne gösteriyorsa onu görüyorsunuz. Dahası yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi sosyal medya bir de sizinle aynı fikirde olanları önünüze getirmekte pek bir mahir. Sürekli kendi düşüncenizin doğruluğuna olan inancınızı kuvvetlendirecek içerikler sunuyor size. Bu da kutuplaşmaların eskisinden daha keskin hale gelmesine yol açıyor. Peki hem bireyleri hem de toplumları olumsuz etkileyen, yalan haber ve manipülasyonlar için kullanıldığından ikna olduğumuz bu sosyal medya karşısında ne yapabiliriz? Sosyal medyayı yok saymanın ya da ortadan kaldırmak için üzerine gitmenin bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bu hem faydalı değil hem de gerek yok. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey, kamu otoritesinin yani devletin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması. Nasıl düzenleneceği konusu sadece bizde değil, tüm dünyada tartışmalı bir konu. Avrupa ve Amerika'daki devlet otoriteleri, özellikle çocukları ve gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumanın yollarını arıyorlar. Açıkçası ben sosyal medya karşısında haf ve reca konumunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün korku ve ümit arasında olmak günlük hayatta en çok sosyal medya için gerekli. Korku kısmında mevcut sosyal medya kötülük ve olumsuzluklarının farkında olmak ve bunları gidermek için düzenlemelerinin hayata geçirilmesi yönünde çaba harcamak yer alıyor. Ümit tarafındaysa insanların kendilerine hedef olarak koyduğu tüm iyi şeyleri başarmada sosyal medyanın elimize önemli bir araç verdiğini unutmamak yer alıyor. İyi şeyler yapmaya dair ümidimizi sosyal medya üzerinden de geliştirmemiz gerekiyor. Ama unutmayalım, bunun yegane yolu içerik üretmekten geçiyor. Dijital vatandaşlara, çocuk ve gençlere temas edecek, onların beğeni ve ilgilerini çekecek iyi ve güzel dijital içerikler üretmek bana tek çare olarak gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla Altın Oluk dergimizin kıymetli okuyucularına selam ve hürmetlerimi gönderiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam bir mülakatı paylaştık. Altın Oluk Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından Profesör Doktor Murat Okçu'yla gerçekleştirilen Çocuklarımızın Gerçek Sahibi Sosyal Medya başlıklı mülakatı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.